Bu haftanın vaazı, kurtlar, koyunlar, yılanlar ve güvercinler. Mata bölüm 10, ayet 16.
Evet, çok şükür Rabbi bize kendi sözünü verdi. Artık karanlıkta değiliz. Onun sözünü bugün kulak verelim. Bugün İsa bize hayvancılık dersi verecek. 4 çeşit hayvandan konuşacak. Üçüsüne benzeyelim ve bir tanesi diyor ki benzemeyelim. Her dilde insanın karakterini anlamak için onu bir hayvanın davranışına benzettiriyoruz. Öyle değil mi? Mesela çok kurnaz bir kişiye ne diyoruz? Adam tilki gibi. Öyle değil mi? Ya da çok kaba ve duygusuz adamlara nasıl diyoruz? Adam ayı. Ayı gibi adam. Ya da inatçı kişileri. Neye benzettiriyoruz? Onda keçi inadı var. Değil mi? Yani hayvanın karakteri insanın karakterini anlatmak için kullanılıyor. Ve görüyoruz İsa da kendi öğrencilerinin karakterini anlattırırken hayvan benzetmelerini kullanıyor. O benim için önemli. Çünkü İsa benim karakterimi için konuştu mu? Lazım kulaklarımı açayım. Öyle bir kişi olayım. İsa dedi mi yani öyle bir kişi ol. O zaman lazım kulaklarımı gerçekten açayım. Evet. Bunun için şimdi Mata 10, ayet 16'ını okuyalım. Ve bakalım İsa bize hangi hayvanları gösteriyor. Sesleyin. Bakın. Ben sizi koyunlar gibi kurtların arasına yolluyorum. Onun için hem yılanlar gibi akıllı hem de güvercinler gibi saf olun. Bugün bu ayete bakmak istiyoruz. Sadece bu ayete. Ve İsa Mesih'in buradaki hareketi nedir? İmanlıları yollamak. 3 tane büyük ders görüyoruz. Tamam mı? 3 tane büyük buyruk var bizim için. İsa ne diyor burada? En birincisi diyor ki, gidin, ben sizi diyor, yolluyorum. Birinci büyük hakikat şu ki, İsa bizi insanların arasına gönderiyor. Evet, bu da Mata 10. bölümde, okuduğumuz bölümde, İsa 12 talebe seçti, 12 tane öğrenci apostol seçti. Onlara görev verdi. Ve o zaman dedi ki, o durumda dedi ki, sadece İsrail'in halkının kaybolmuş konumlarına gidin. Demek başka halklara gitmesinler, başka halklara konuşmasınlar. Daha sonra İsa 70 kişi yolladı. Bunu Luka 10. bölümde okuyoruz. O da gene İsrail halkı için söz oluyor. Sadece onlara, İsraillere konuşsunlar. İsa gene aynı söz yapıyor, başka halklara konuşmayın. Ama bu dünyadan ayrılmazdan hemen önce, Rabbimiz İsa Mesih bütün öğrencilerini topladı ve onlara son bir buyruk bıraktı. Son bir yani vazife bıraktı ne yapsınlar. Ve aynı Mata İncil'inde 28-18'de bunu görüyoruz. Gökte ve yeryüzünde diyor. Bütün kuvvet bana verildi. Ne kadar büyük bir söz. Sanki peygamber böyle konuşabilir. Bütün kuvvet bana verildi. O zaman ne yapıyoruz? Onun için gidin diyor. Bütün milletleri öğrenci olarak yetiştirin. Artık değil sadece İsrail halkı, bütün halklar. Ve biz bu buyruğun sayesinde, bu buyruğun sonucunda bugün burada toplanıyoruz. Çünkü kişiler İsa Mesih'in bu buyruğunu ciddi aldılar, gittiler ve başkalarını öğrenci olarak yetiştirdiler. Evet, ve bayağı zaman böyle Protestan kiliselerin arasında böyle 18. yüzyıla kadar bir tartışma var idi. İsa Mesih bu sözleri kimi söyledi? Mata 28-18. Ve o zaman öyle bir anlayış vardı ki, İsa burada sadece apostollara konuşuyor. Ve ciddi almadılar bunu. Biz bize. Zaten Hristiyanlı olan kişileri daha iyi Hristiyan yapmaya kalktı. Reformasyon. Bütün Avrupa zaten Hristiyanıydı. Ve bunun içinde daha gerçekçi imanlı olmak düşüncesi var. Ama gidip hiç İsa Mesih için haberini duymamış olanlara konuşmak öyle bir düşünce yoktu. Anglia'da William Carey adında bir pabuççu vardı. Düşünüyor musunuz? Adam pabuççuya okumamış. Fukara bir kişi, çok fukara bir kişi. Rab onu kullandı. Ve o kalktı dedi ki hayır bu Mata 28-18 sadece apostollara konuşmadı. hepimizi konuşuyor. Ve o zaman başladılar bütün dünyaya misyoner yollama. Rab bu pabuççuyu kullandı bu yanlış anlaşılmayı hani düzelttirmek için. Evet, İsa bu da artık sadece apostollara konuşmuyor. Bütün öğrencilerine konuşuyor. Gidin diyor bütün dünyaya, bütün milletler benim öğrencim olarak yetiştirin. Evet, bu herkesin buyruğudur. Herkes bunu yapmaya yükümlü. Yuhanna 20-21'de İsa daha konkretle konuşuyor. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Demek bizim motivasyonumuz ne olacak? Biz bu buyruğu yerine getirirken nasıl lazım bir düşünceyle, nasıl bir yürekle hareket edelim? Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi öyle gönderiyorum. Baba İsa'yı nasıl yolladı bu yeryüzüne? Ne için? Hangi düşünceyle? İsa açıkça diyor ki, dil yargılamak için. Dil yok olsunlar ama kurtulsunlar. Kaybolmuş kişiler kurtulsunlar diye. Evet, Matta 9:36'da İsa şöyle konuşuyor. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü sıkıntılı ve perişandılar. Sanki çobansız bir sürü gibi. O zaman öğrencilerine dedi, harman büyük ama işçiler az. Onun için harmanın sahibine yalvarın ki harmanına işçiler yollasın. Fark ettiniz mi? Harmanın sahibi neden işçileri yollasın? Harman ziyan olmasın diye. İsa Mesih kişileri görmüş ve bakmış onlara, dedi ki ben onlara acıyorum. Ve tam bu yürekle biz lazım imansızlara gidelim. Evet, insanın kişilerin acıması bize örnektir. Biz o düşünceye insanlara konuşuyoruz. Dil gururdan, bakın benim inancım ne kadar güzel, bizim dinimiz daha üstün. Dil de hırstan, hayır, dinimiz ilerlesin, kilisemiz büyüsün, çoğalalım diye. Hayır, bu doğru bir motivasyon değil. Dil sevap kazanayım diye, sanki Rab'a getirdiğim her bir kişi için puan alıyorum, toska alıyorum. Öyle değil. Ama niçin biz imansızlara konuşalım? Niçin biz İsa Mesih'in müjdesini yayalım? İsa Mesih kişilere acıdığı gibi biz de onlara lazım acıyalım. Evet, İsa Mesih onlara acıdı, insanlara acıdı ve öyle onlara konuştu. Mucize yaptı. Aynı biçimde insanlara acıyoruz. Dünyanın başına ne geleceğini bildiğimiz için kişileri uyarıyoruz. Peygamber Yunus başkaydı. O da peygamberlik yaptı. O da insanlara konuştu. Ama sonra ne yaptı? Nineve kasabasını uyardı. Tövbe etsinler. Kişilere gösterdi ki son gelecek. Ama sonra ne yaptı? Bir tepenin üzerinde, gölgenin altında, ağacın altında dururdu, otururdu. Bekledi Rab onları yok etsin. Böyle bir düşünceyle biz İsa Mesih'in haberini yaymıyoruz. Ve gerçekten bu sözü bir daha konuşalım, bir daha düşünelim. Ben sizi gönderiyorum, ben sizi yolluyorum diyorsun. Ve gerçekçi olmak lazımsa asıl bizim problemimiz odur zaten, öyle değil mi? Biz o acıma duygusunu kaybettik maalesef. Bunca zaman içinde, bunca sene içinde belki topluluk için uğraşırız ama gerçekten biz acıyor muyuz imansızlara? Gerçekten İsa Mesih'in acıması, ondaki yürek bizde var mı? Dediğim gibi bu duygu kaybettik. Artık insanlar bizi sadece sinir ediyor. Öyle değil mi? Daha fazla komşularımız yani bize yük oluyor, sinir oluyor. Onlarla anlaşmak istemiyoruz. Toplantıda çok güzel anlattırıyoruz. Dünyanın sonu gelecek, her şey yanacak. Bu sloganları çok güzel yapıyoruz. Allah insanları davalayacak bilmem ne. Ama biz insanların durumlarına alıştık. Değil mi? Sizin avunuzda yaşayanlar bir gün sonsuz ateşi olan olacak. Sen bu hakikati biraz kafana sokuyor musun? O bizi artık rahatsız etmiyor değil mi? Alıştık. Te onlar öyle, ne yapalım? Ve gerçekten bir kere azıcık bir laf yaptın mı, insanları çağırdın mı, herhangi bir tepki gelmedi mi, iman etmediler mi, bırakıyorsun onları. Yap bir şey, ne yapalım? Kendi anam için. Ben o kadar üzülemedim. Çünkü o da imansız olarak öldü. Öyle bir duygu biz kaybettik. Belki kendi akrabalarımız, karımız, kocamız, evlatlarımız için yani bile bile kaybolacak. Biz o düşünceye alıştık. Artık yüreğimizde hiçbir duygu kalmadı sanki onlar için. Ve özellikle biz topluluk olarak unuttuk İsa'nın haberini yaymak. Bunu bir fark gibi, bir hakikat gibi hepimize söylüyorum. Biz bir topluluk olarak İsa Mesih'in haberini yaymaya unuttuk. Artık onu yapmıyoruz. Aklımızdan gelmiyor. Biz bize. Sanki yeni bir kişi katılamaz gibi öyle bir düşünce var. Sanki biz bir tezgah kurduk, bir dükkan açtık ve bekliyoruz şimdi müşteri gelsin. Ama İsa Mesih demiyor, bekleyin kişiler gelsin size. Ne diyor? Gidin, ben sizi yolluyorum. Birinci adımı sen at. Bekleme gelsinler sana. Nereye diyor? Bu ayet çok kullanılıyor. Bütün dünya size, bütün milletlere yani gönderiyorum size. Bu ayet çok kullanılıyor. Kişileri uzak devletlere misyoner olarak göndermek için. Matta 28-18 bu klasik bir ayet. Bütün dünyaya girin. Hadi işte Mongolia, Sibirya, Arjantin'e. Öyle düşünüyoruz. Sanki İsa Mesih orada misyonerlik için bir söz yaptı. Evet, bir parça doğru. Bir yeni bir halka müjde gelmesi için bir yabancı lazım gelsin. Çünkü o halkta iman eden yok. Bu hep öyleydi. Kilisenin başından bugüne kadar bu hakikattı. Topluluğu başlattıran hep yabancılar idi. Hep misyonerler idi. İsa Mesih 12 apostolu seçti biliyoruz. Ve bazılarını görüyoruz, hani kilise tarihinde yazıyor. Onlar nereye gittiler, nerede öldüler? Mesela Andreas için okuyoruz, o Skitya'ya gitmiş. Skitya demek Rusya'da, Kafkas dağlarında. Ne kadar uzak o zaman da, uçak yok, düşünebiliyor musunuz? Oraya kadar gitmiş. Sonra Mata, İran'a kadar gitmiş. Thomas Chuck Hindistan'a, Hindistan'a gitmiş. Tadeos Ermenistan'a gitmiş, Almanya'ya gitmiş. Ve Simon, Mısır ve tüm Kuzey Afrika bölgesine gelmiş. Ve daha göz apostolların zamanında bu İsa Mesih'in sözünü ciddi aldı. Bütün dünyaya gidin. Ama herkes o anlamda misyoner olamaz. Olamaz herkes bir devletle gitsin. Bu saçmalık. Hayır. O zaman burada kim kalacak? Senin misyon yerin mahalledir. Senin mahallen. Gerek yok uçağa binersin, trene binersin bir yere gitmek için. Rab seni burada bir misyoner gibi kullanmak istiyor. En birinci benim halimdekiler. Onlar benim misyon bölgem. Rab beni oraya yolluyor. Ben kızanlarımı Rab'a getiriyor muyum? Kendi kendine bunu sordun mu? Ben kızanlarımı Rab'a getiriyor muyum? Kızanlarına git. Sen uğraşıyor musun onlar kurtulsun? Ya belki kızanlarım, torunlar için sen uğraşıyor musun? Değil mi? Çoğu vakit alıştık. Aa onlar öyle. Aa gelmek istemiyor. Hayır. Git diyor. İsa Mesih diyor, ben sizi yolluyorum. Evet, daha doğrusu İsa'nın haberini onlara getiriyor muyum? Kendi kendine bunu soruyor. İsa diyor, gidin, uğraşın. Her topluluk yaşadığı mahallenin içinde, yaşadığı çevrenin içinde, o kişilerle, o mahalleyle lazım bir diyalog kursun. Lazım bu topluluk yani izoleyen olmasın. Ama biz öyle olduk. Biz kimsenin diyalogumuz yok. Kişiler biliyor burada imanlılar var. Kişiler biliyor. Hani İsa'nın sözleri burada anlatılıyor. Ama gene de İsa diyor ki gidin, beklemeyin, gelsinler. Bu birincisi. Okuduğumuz ayetin birinci hakikati bu. İkincisi diyor, İsa istiyor bir haber yayalım. Biz sadece gidelim. Ama gittikten sonra diyor, bir haber yayın. Ve bunu biraz yukarıda okuyoruz. İsa Mesih diyor, ben sizi yolluyorum ama yolladıktan sonra, gittikten sonra ne yapacağız? Matta 10 ayet 7 diyor ki, her nereye giderseniz şu haberi bildirin. Gökün krallığı yakınladı. Ve Matta gök sözünü kullanıyor Allah için. Çünkü Yahudiler korkardılar Allah adından, Allah adını ağzına almaya. Allah yerine gök derdiler. Mesela kaybolan oğul babasına dönerken ne diyor? Baba, ben göke karşı ve sana karşı günah işledim. Nasıl insan göke karşı günah işlenir? Olmaz ki. Allah'a karşı istiyor desin. Yani bir lafça İsa Mesih öğrencilerini yolluyor. Öyle bir haberle Allah'ın krallığı yakınladı. Allah'ın krallığı yakındır. Sen bu krallığa girmek istersen hazırlık yap. Demek sanki biz bir kralın helallarıyız. Değil mi? Eskiden bir kralların helalları var. Giderdiler, yüksek sesle toplardılar, duyduk duymadık demeyin, tamam mı? kralın gelişini insanlarına bildirirdiler. Kral gelecek. Sen de ona göre hazırlık yap. Bizim haberimiz o. Biz onu diyoruz. Bu insanlar için tövbe demektir. Allah'ın krallığı yakındır. Bu insanlara ne demek? Bu da bir sanki saklı bir haber var. Önce Yahya, sonra İsa, sonra apostollar, bütün İncil'de görüyoruz nasıl Allah'ın krallığını ilan ettiler. Yakınladı dediler. Ama bu kişiler için tövbe demektir. Yahya çıktı en birinci. Daha İsa'dan önce dedi ki, tövbe edin çünkü Allah'ın krallığı yakındır. Bu ikisi birlikte gidiyor. Olamaz Allah'ın krallığını ilan edesin ve aynı zamanda kişilere demeyesin, tövbe edin. Bu ikisi birlikte gidiyor. Allah'ın krallığı demek ki tövbe ediyoruz. Çünkü biz krala uygun değiliz. O kral geldi mi? Bu krallık geldi mi? Sen bu krallıkta yer alacaksın mı? Birazım kişilere anlatalım. Hayır, sen uygun değilsin. Hazırlık yap. 2. Korintiler 5, 11'den 21'e kadar uzun uzun Pavlus anlattırıyor. Bizim görevimiz nedir? Bakın ne diyor. Ve madem biliyoruz, Rab'den korkmak neymiş? İnsanları inandırmaya çalışıyoruz. O Mesih de bizi kendisiyle barıştırdı. Tamam, oraya kadar anladık. Devam ediyor. Bizi de barıştırma işini emanet etti. Ne kadar büyük bir şey. Emanet etti. Sen bir kişiye bir şey emanet ettiğin zaman artık o senin elinde değil. Emanet bu demektir. Ve Rab bu da diyor ki, barıştırma işini bize emanet et. Demek biz imanlılar bu işi yapıyoruz. Rab yapmayacak. Allah gökten bir şey yapmayacak. Onu bize emanet etti. Ve biz bu barıştırma işine sahibiz ve biz onu kullanmalıyız diyor. Hani şöyle, Allah Mesih'teydi ve onunla dünyayı kendisi ile barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bize de barıştırma sözünü emanet etti. Çünkü Mesih'in diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızda çağırıyor. Mesih'in yerinde yalvarıyoruz, Allah'la barışın. İsa Mesih derken gökün krallığını, Allah'ın krallığını ilan edin, onu konuşuyor. Biz diyor Mesih'in yerinde yalvarıyoruz insanlara, Allah'la barışın. Evet, bizim haberimiz budur, başka bir haber yok. Bizim malımız budur, başka bir mal satmıyoruz. Budur. Tövbe edin çünkü Allah'ın krallığı yakınladı. Allah'la barışın. Bu iyi haber. Ama aynı zamanda bu iyi haber demek oluyor ki Dakika'da barışık değilsin. Bir kişi dediğin zaman barış bir kişiyle demek barışık değilsin. Demek Dakika'da bir problem var. Evet, Dakika'da Allah'la aran iyi değil. Dakika'da düşmansınız. Sen ve Allah düşmansınız. Demek iyi haberi anlatabilmek için en birinci insanlara kötü haberi açıklamak gerek. Sende bir problem var. Biz İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu yayıyoruz ama neden kurtarıyor bizi? İhtiyacın var mı? İsa bu da apostollara mucize yapma gücünü veriyor. Aynı ayette diyor ki, hastaları iyileştirin, ölüleri dirilttirin, lepralıları temiz kılın, kötü ruhları uğrattırın. Bedava aldınız, bedava verin. Evet, İsa Mesih apostollarına o zaman o gücü verdi. Ama lazım bu iki meselenin arasındaki bağlantıyı iyi anlayalım. Mucizeler ambalajdır, opakovkadır. İçindeki mal başka, Allah'ın krallığı. Allah'ın krallığı sanki mucizelerle sarılıydı. Sanki opakovka budur. Birçok kişi ambalaj istiyorlar ama içindeki malı istemiyorlar. İsa kendisi bunu söyledi. Siz balık ve ekmek için bana geliyorsunuz. Değil benim için. Değil benim mucizelerimi görüp yani benim kim olduğumu anladığınız için. Evet, ikinci şey bu. Gidin diyor, ikinci olarak bir haber yayın. Allah'ın krallığı yakınladı. Ve şimdi İsa bize gösteriyor nasıl davranalım. Onun için diyor, ben sizi kurtların arasında koyunlar gibi gönderiyorum. Evet, birinci söz bu, kurtlar. Birinci hayvan budur. Şimdi ona bir göz atalım, kurtlar. İsa'nın kral olması normal insana iyi gelmiyor. Herkes istiyor serbest olsun. Kral mı? Benim başımda kral mı olsun efendim? Hayır. Ben yapacağım, ben gideceğim, ben alacağım. Ben. Öyle değil mi? İnsanın içinde bu var. Kimse bana karışmasın. Kimse bana akıl vermesin. Ben yapacağım ama bana yapmasınlar. İşte insanın tabiatı budur. Ve Romalıların bir atasözü var idi. Homo hominem lupus est. Onun Türkçesi insan insana kurttur. İnsan insana kurttur. Ve gerçekten öyle. İnsanın tabiatı kurt tabiat. İnsanın asıl normal tabiatı budur. Yırtıcı ve acımasız. Öyle değil mi? Onun için İsa diyor ki ben sizi kurtların arasına yolluyorum. Çünkü insanlar öyledir. Başka bir şey bekleme. Onun için İsa'nın haberi insanın tabiatına ölüm demektir. İsa'nın haberi hani Allah'ın krallığı geldi. Bu insan tabiatına ölüm demektir. Bu kurt tabiatı Allah'ın krallığında devam edemez. Bu kurt tabiatla Allah'ın krallığına giremez. Ve madem biz insanları oraya çağırıyoruz, hissediyorlar, bu benim ölümüm demektir. Ben böyle devam edemem. Onu kabul ettim mi, serbest değilim artık. Benim başımda bir efendim olacak. İsa'ya Rab demek budur. Değil sadece Allah demek ama aynı zamanda efendi demek. Onun için kurt olan insanlar onu istemez, haberciye karşı dönerler ve ona saldırırlar. Koyunlar gibi kurtların arasında sizi gönderiyor. Burada bir problem var. Nasıl kurtlara konuşabilirsin? Bırak konuşmayı, nasıl izopçta hayatta kalabilirsin? Onlardan daha sert, daha yırtıcı, daha acımasız olmak mı lazım? Öyle değil mi? Hani belki aslan dersen olur. Kurtlara karşı aslan lazım. Kurtlar aslandan korkarlar değil mi? O zaman olur. Ama bakalım İsa ne diyor? İkinci hayvan koyunlar. İsa diyor ki ben sizi, siz imanlılar, sizi koyunlar gibi gönderiyor. Siz koyunlarsınız. Evet, koyunlar, hatta Luka İncil'inde kuzular diyor, daha da zayıf. Hani koyun derken belki koç var ama kuzu hepten anlıyoruz, zayıf bir şey. Ne? Olamaz. İsa istiyor kuzu olalım, burada logika yok, burada mantık yok. Kurtlar onu bir anda parçaladılar. Logika hiç yok, arama. İsa'nın sözü kafama girmiyor. Nasıl? Nasıl bunu yapabilirsin İsa? Okudum bir çobanın olayını. Bir gecede iki kurt, 209 tane koyun ya öldürdüler ya da yaraladılar. İki kurt, 209 tane koyun. Bakın, koyunun hiç şansı yok. Sanki 5 yaşında bir kızana boks eldivenleri giydiriyorsun. Ringe atıyorsun. Ve dünyanın boks şampiyonunu karşı dövüştürüyorsun. Nasılydı bu Ukrayna'da? Tesco'ya karşı. 5 yaşında kızların şansı var mı? İsa mahsustan anlatılıyor ki Allah'ın krallığını yaymak işi insanca olamaz. İnsanca dersen bu 12 apostol ve sonra bu 70 kişi ve sonra bu 120 kişi nasıl bütün dünyaya yani insanca olamaz. Evet. Eğer kendi gücümüzü ya da kendi aklımıza kalsak onun haberini yayamayacağız. Her hayvanın bir savunması var. Bir organı var. Neyle kendini başka hayvanlara karşı koruyabilir? Boynuzlar, dişler, pançalar, otalak, zehir ya da güçlü bacakları var, kaçsınlar. Hep böyle hayvanların bir savunması var. Ama koyunların, hele kuzuların hiçbir şeysi yok. Bütün savunmasızdır. Ama bu laf aslında doğru değil. Onların savunması var. Onların savunması nedir? Çobandır. Çoban olarak savunuyor. Çoban bakıyor kendi koyunlarına. Meşhur bir 23. mezmur var. Rab benim çobanım demek. Davut nedir? Koyun. Değil mi? Madem çobanım de derken ben bir koyunum. Evet ve o da diyor ki senin çomağın ve senin değneğin bana güven verir. Teselli verir. Değil benim gücüm, benim muskularım, değil benim pançalarım, değil benim dişlerim, değil benim boynuzlarım, bilmem ne. Ne diyor? Senin deneyin. Demek konulması dışarıda, Rab tarafından gelen bir şey. Bu da büyük bir kontrast var. Dünya insanları kurt. Tamam mı? Onu anladık. Ama Rab diyor ki sen kuzusun. Sen kuzusun. Ve sana soruyorum, onu gerçekten diyebilir misin kendin için? Ben kuzuyum. Tek silahın Rab mı kaldı? Bir hangi bir konflikt oldu mu? Sadece Rab mı kaldı? Kime güvenesin? Neye güvenesin? Yoksa şimdi daha dişler, pançalar ve otalak var mı? Kendini savunmasın. Kuzu oldun mu? Daha kendine güveniyor musun? Ben yapacağım. Diyor musun? Kavgacı, kendi hakkını arayan, kendini kimseye ezdirtmeyen bir kişi misin sen? Yoksa kuzu mu oldu? İsa Mesih sizi kuzular gibi, koyunlar gibi derken bu otomatik mi oluyor? Toplantıya geldin ve şimdi koyun mu oldun, kuzu mu oldun? Hayır, anlıyoruz burada bir değişmek var değil mi? Bir karakter değişmesi var. Ve İsa burada çok ilginç bir durum var şimdi. İsa bizi koyunlar gibi kurtların arasında yolluyor. Ama düşünürsek bir vakit biz de kurt yedik değil mi? Öyle değil mi? Biz imansız iken biz de kurt yedik. Evet. Ve şimdi İncil'e biraz bakıyoruz. Ve bu temada bu kontrastı çok açık meydana çıkarıyor. 1. Korintliler 6, 9 ve 11'e kadar diyor ki hiç aldanmayın. Ne zinacılar, ne puta tapanlar, ne gezginciler, ne homoseksüellik yapanlar, ne de onu yaptıranlar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürcüler, ne de dolandırıcılar Allah'ın krallığını miras alamayacaklar. Allah'ın krallığı değil mi? Bunu konuşuyoruz. Ve bazılarınız öyleydiniz. Ama Rab İsa'nın adıyla ve Allah'ımızın ruhuyla yıkandınız, kutsal kılındınız ve suçsuz kılındınız. Bir vakit diyor siz kurtuldunuz. Titus 3, 3'ten 5'e kadar. Çünkü biz de bir vakitler diyor anlayışsızdık. Seslemezdik. Aldattırılırdık. Türlü çeşit isteklere ve zevklere hizmetkarlık ederdik. Kötülük ve kıskançlık içinde yaşardık. Kin dolu birbirimizden azlaşmayan kişileriydik. Ama Allah kurtarıcımızdır. Onun iyiliği ve insanlara olan sevgisi açıklandı. O bize acıdığı için bizi kurtardı. Değil bizim yaptığımız doğruluk işlerimizle. Yıkanıp yeniden doğduk. Kutsal Ruh bizi yeni kişi yaptı. Öyle kurtulduk. Bak, kurtulmak ancak yeni kişi olmakla oluyor. Değil bir takım öğretişleri kabul etmekle. Değil bir hangi bir gruba katılmakla, değil dinini değiştirmekle. Ancak böyle diyor, kurtulduk. Başka tabiatımız oldu. İşte kurtlara karşı öyle davranmalıyız. Kurtları yola getirin, bu olacak. İçimizdeki değişiklik. İmanın yeni tabiatı. Budur senin şahitliğin. Kurtlar yani imansızlar onu fark ettiler mi? O zaman bizim sözlerimizde kuvvet olacak. Şimdi istiyorum dikkatlice okuyalım Efesliler 4:23'ten 29'a kadar. Ve o da bu kontrastı bir daha güzel anlattırıyor. Eski insanı soyasınız diyor Pavlus. Eski insan da aldattırıcı isteklerle çürüyüp gidiyor. Akıl ve düşüncede yeni olasınız. Ve yeni insanı giyeseniz. Yeni insan da öyle yaratıldı ki asıl doğruluk ve kutsallıkla Allah'a benziyor. Bak fark ettin mi? Soyunmak ve giyinmek. Sen bir düğüne gittiğin zaman üstün başına dikkat ediyorsun öyle değil mi? Çok büyük bir titizlikle dikkat ediyorsun neyi giyeceğim artık. Ve bir seçim yapıyorsun. Bunu giymeyeceğim, bunu giyeceğim. Yani bunun gibi Paulus diyor ki bu tabiatları bırakıyorsunuz ve bu tabiatları alıyorsunuz. Evet, aynı onun gibi bir seçim yapıyorsunuz. Bu karakter senin sanki kaderin değil. İnsanlar çok defa bunu atıyorlar. Ben buyum. Ne yapayım? Allah'a suçluyor. Ben öyle yaratıldım. Ben öyle bir kişiyim. Ne yapayım işte? İnsanlık hali. Amelendim. Sanki hiçbir şey elinden gelmiyor. Hayır. Diyor ki Rab, soyunun ve giyinin. Sen seçiyorsun. Nasıl bir kişi olmak istiyorsun? Bu karakteri kullanmayacağım. Öyle bir kişi olmayacağım ama böyle bir kişi olacağım. Evet. Ve ayeti okumaya devam ettik mi? Biraz daha detaylı Paulus anlatacak. Hani kuzu olmak ne demekmiş? Ve bizim şahitliğimiz, kurtlara karşı şahitliğimiz nasıl olsun? Dört konuya bakıyor şimdi. Ve hepsi sanki Paulus mahallenin içinde oturup bunu yazdı. Direkt o mahallenin en büyük temalarını bu da yazıyor. Devam ediyoruz. Ayet 25. Birincisi diyor ki, onun için bütün yalancılığı bir tarafa atın. Eskiden bunu yapardın ama şimdi söylüyorsun ve atın diyorsun. Atıyorsun bu eski rubayı. Yalancılık. Herkes komşusuna hakikati konuşsun. Çünkü biz birbirimizin parçalarıyız. Buradan başlıyor. Kurtlara karşı sadece bunu yapabilirsin. Kurtlar gördün mü? Sen artık yalancı değilsin. O zaman İsa Mesih için daha başka konuşacağım. Ama sen devam et dersen o zaman seslenmeyecek birisine. İkincisi, kızdığın vakit günah işleme. Aa, bu ayeti seviyorum. Demek kızmak günah değil. Ama devam etmek değil mi? Kızıp da başka şeyler yapmak. Kızgınlık diyor bizi günaha sokuyor. Kızdığın zaman günah işleme. Güneş senin kızgınlığın üzerine batmasın. Kin beslemeyesin. Devam etmeyesin. Tamam mı? Sonsuza kadar süreceğim. Şeytana fırsat vermeyin diyor. İkinci tema bu. Kincilik, hani öfke, sanki otomatik mahalledir. Buradan eve gidene kadar 100 tane pis laflar duyuyorum, 100 tane kızgın, öfkeli yani laflar işitiyorum. Kişilerin normal tabiatını. Atın diyor, başka giyin. 3. Kim eskiden çalmışsa artık çalmasın. Onu yapacağını işlesin, kendi elleriyle iyi olanı yapsın, öyle ki elinde avucunda olsun, neye muhtaç olanlarla paylaşsın. Bu ayet konuşuyor bizim dürüstlüğümüz, para konusunda dürüst olmak temasında. Original mahalle değil mi? Ne kadar sık kişiler birbirine aldattırıyorlar. Borç alıp ödemiyorlarsa, her türlü şey. Ne oluyor? Bu tabiatı atın diyor, başka tabiatı giyin. Ve 4, bakın şimdi asıl mahallece geliyor. Ağzınızdan hiç edepsiz bir laf çıkmasın. Ağzınızdan hiç edepsiz bir laf çıkmasın. Sesleyenlere ne lazımsa, onlara kuvvet veren neyse, onlara fayda getiren neyse, sadece öyle şeyleri konuşun. Kardeşler, aramızda 20-30 senelik imanlı var. Çok güzel paylaşıyoruz İsa Mesih'in sözlerini, İncil'in sözlerini. Ama sonra en ufak bir şeyde bum, patlama. Bomba düşmüş, atom bombası. Ağzımızdan öyle şeyler çıkıyor. Ne diyor? Edepsiz sözler çıkmasın. Sanki bizim hakkımız var, azıcık kızdık mı? Ağzımızdan ne çıkarsa serbest. Hayır. Değil diyor. O tabiatı atacağım, yeni bir tane giyeceğim. Te, mahallede evangelizasyon, mahallede misyonerlik bu demektir. Bütün yalanlardan uzak durmak, sinirlerimize hakim olmak, para konusunda dürüst olmak ve sözlerimizi kontrol etmek. Bu 4 şey diyor ki, yeni tabiatla böyle hareket ettik mi, sen o zaman kurtlara çok güzel bir şahitlik yapıyorsun. İsa 2 hayvanı daha örnek veriyor, onlara kısaca bakalım ki onlara lazım benzer olur. Onun için diyor, yılanlar gibi akıllı, hem de güvercinler gibi saf olur. Dikkat edin, sözler bütün kutsal kitapta aynı anlam taşımıyorlar. Mesela maya. Maya her zaman 90% hani kötü bir şey bir anlam taşıyor. Günah için bir simboldür. Ama aynı zamanda İsa diyor ki Allah'ın krallığı mayaya benziyor. Demek o da iyi bir anlam taşıyor. Dikkatle ayete bakmak lazım. İsa demiyor yılanlar olun ama yılanlar gibi akıllı olun. Bir fark var burada. Biz yılanın sahtekarlığını, sinsiliğini kopya etmiyoruz ama onun akıllılığını. Yılanlar kendini korumak için her şeyi yaparlar. Çok büyük usta. Yani onların kokusu o kadar ince, o kadar hassas. Yani kenarı yok. Tehlikelerden uzak duruyorlar. Korkunçluklardan uzak duruyorlar. 100 metre, 200 metre öteden anlıyorlar. Orada bir korkunçluk var. Oraya gitmeyeceğim. Başka yol seçeceğim. Yılanların tabiatı bu. İsa konuşmuyor kötü tabiatı ama bu tabiatı da kopya edebilirsiniz. Yani korkunçluktan uzak durmak. Aynı onun gibi İsa da bize akıl veriyor. Senin çobanın var ama o demek değil ki her istediğini yaparsın, o seni kurtarsın çoban. Hayır. Aklınızı kullanın diyor ve korkunçluklardan, tehlikelerden uzak durun. Mata 4. bölümde İsa'nın ikinci denemesinde zaten onu görüyoruz. Nasıl dedi şeytan İsa'ya? At kendini aşağı! Çünkü Rab meleklerini buyruk verecek, seni taşısınlar ellerinin üzerine. Evet. İsa ne dedi? Hayır, bu oyuna gelmeyeceğim. Rab'i denemeyeceksin. İsa orada bir yılan gibi akıllıydı. Evet, belki Rab taşıyacaktı onu ama hiç bu korkunçluğa girmemek lazım. Mata 23-23'te diyor ki, pardon 24, sizi bir kasabada fenalık yaptılar mı? Öbür kasabaya kaçın. Mata 10-23 pardon. Sizi bir kasabada fenerlik yaptılar mı? Öbür kasabaya kaçın. Değil, hani mecbur değilsiniz orada durmaya sizi öldürene kadar. Fırsat varsa gidin başka yere. Gereksiz yerde Rab için acı çekmek akılsızlıktır diyor. İsa kendisi öyle yaptı. Luka 9. bölümde okuyoruz. İsa öğrencilerle Samirilerin bir kasabasına geldi. Değil mi? Onlar Yahudilerden baş düşmanıydı. Orada kalmak istiyorlar. Ama köydekiler onu istemiyor. Hani yatmak için yer vermediler. O zaman işte Yuhanna ve Yakup, Efendimiz ister misin biz buyuralım gökten ateş yağsın onları bitirsin. Öyle büyük bir güvenle yani şimdi onları yok et. Ama İsa dönüp onları azaladı. Siz bilmiyorsunuz ki hangi ruhtansınız. Çünkü insan oğlu gelmedi, insanların hayatlarını mahvetsin ama geldi onları kurtarsın. Ve sonra ne diyor? Sonra başka bir köye gittiler. İlginç bir ayet. İsa demedi, ha şimdi onlara göstereceğim. Mahsustan gideceğim onların kasabasına. Bakalım ne olacak. Belki büyük bir taşlama, büyük bir konflikt olacak. Bir çatışma olacak. Başka köye gittiler. İsa burada bir yılan gibi akıllı davrandı. Öğrenciler konflikti istediler. Ama İsa yılan gibi akıllıydı ve uzaklaştı. Gereksiz problemlerden kaçıyoruz. Yeterince problemler kalacak zaten. Ama kimi durumlardan kaçamayız. Artık son çare olarak görüyorsun, başka yere gidemiyorsun artık. O zaman Rab için şahitlik yapmak lazım. Ne olursa olsun, ne gerekirse acı çekeceğiz, hatta öleceğiz. O zamana kadar provokasyonlardan uzak duracağız. Ve son olarak İsa diyor ki, güvercinler gibi saf ol. İsa istemiyor o yılanlar gibi olun lafını yanlış anlasınlar. Ve onun için hemen bir denge koyuyor. Hem yılanlar gibi ama aynı zamanda güvercinler gibi saf olun. Güvercinin beyaz tüyleri her zaman saflık, temizlik için sembol olmuştur. Demek kişilere Allah'ın krallığını anlatırken içimizde ne sahtekarlık ne de ikiyüzlülük olsun. 2. Korintiler 4:2'de Paulus şöyle konuşuyor. Saklı olan ayıp şeylere sırt çevirdik. Ne kurnazlıkla yaşıyoruz ne de Allah'ın sözünü değiştiriyoruz. Ama Allah'ın önünde hakikati ortaya koyuyoruz ve bununla kendimizi bütün insanların duygusuna tanıştırıyoruz. Demek yok kişileri kandırmak. Mesela önce insanlara anlattırıyorsun ne kadar güzeldir insanın yolu. Sonra onları bir kere kazandı mı ama şimdi mecbursun yapma. Yolun şahitleri onu yapıyor. Yolistler onu yapıyor. Çok güzel kandırır kişileri. Ama bir kere onlara katıldı mı mecbursun yapma. Hayır diyor. Biz saklı olan ayıp şeylere sırt çevirdik diyor. Apostolların işleri 20-27'de Paulus konuşuyor Efes topluluğunun önderlerini ve diyor ki ben hiç çekinmedim Allah'ın bütün planını sizi bildireyim. Değil bazı kişilerin bugün yaptığı gibi sadece güzel taraflarını anlattırıyorlar ve hiçbir zaman yani İsa Mesih'in ciddi sözlerini hani göstermiyorlar kişiye. Haydi Paulus ben size bütün Allah'ın planını açıkladım. Evet. Son olarak tekrarlayalım. İsa Mesih çok kısa bir söz yaptı. Değil mi? Ben sizi gönderiyorum. Koyunlar gibi kurtların arasına. Bu bizim görevimiz. Bu bizim vazifemiz. Ve özellikle topluluk olarak istiyorum biz bunu ciddiye alalım. Biz yeniden bizim mahallemizden bir diyalog başladık. Çünkü zamanlar çok değişti. Eskiden yeterliydi. Hani cinsinde kişileri getiresin. Ha, bu artık yeterli değil. Artık bir konflikt var Müslümanlarla, dünyayla, materyalizmiyle çekişiyoruz. O güçler insanları başka tarafa çekiyor. Ve biz İsa Mesih'in krallığını yaymalıyız. Ve bu benim daha doğrusu en büyük arzum. Biz topluluk olarak bunu yeniden öğrenelim. Rab sizinle olsun.